أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yürekten söylemeyi, bu samimi iman ifademizin de Allah tarafından kabul edilmesini niyaz ederiz. Evet, Euzu Besmele ile başlayacaktık her işimize. Belli olmazdı çünkü şeytan nereden nasıl bir vurgunla hazır bekliyor bilemezdik. Hatta yapacağımız en soylu iş, en güzel iş, en bereketli iş, nasıl söylerseniz kulluk adına birinci sırada en iyi iş Kur'an okumak, yani Allah'la konuşmak olduğu halde Cenab-ı Hak o konuda bile bize diyor ki فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kur'an mı okuyacaksınız? اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ deyiniz. Çünkü belli olmaz, okunan Kur'an ile insanlar bazen hidayet ama bazen de dalalet bulurlar. Yine kitabımız öyle haber veriyordu. Yudillu bihi ketiran ve yehdi bihi ketira. Kimileri hidayet bulurken okuduğu Kur'an'la, kimileri de şımarır, sapar, saptırır, azar, azdırmaya çalışır, Allah korusun. Sonra Bismillahirrahmanirrahim'i mecburen söyleyecektik. Eğer biz yaptığımız işin Müslümanlık adına olduğu bilincindeysek, bunu bir de ifade edecektik. İçimizden geçirmemiz asıldı elbette ama dıştan da söyleyecektik. Sen dedin diye ya Rabbi, seni memnun etmek için, senin adınla, senin adına, sen böyle istedin, biz de ona boyun eğdik. İşte ifademiz, işte kendimiz, işte sözümüz, işte eylemimiz, işte söylemimiz ya Rabbi dercesine bir besmele çekecektik hemen arkasından. Öyle yaptık. Bütün işlerimizde bir hadis okurken değil sadece, ama garip bir dünya oluşturmuşuz. Sanki dinin karıştığı ama dinin karışmadığı da bir alan oluşturmuşuz. Hani bir ortamdasınız, cenaze sonrası olması gerekmez her zaman. Bir nişan ortamı da olabilir, bir düğünden dolayı, bir sohbet ortamı, bir ziyaret veya bir ziyafet işi olabilir bulunma sebebiniz orada. Birden fazla insan vardır yanınızda, siz de onlardan biri olarak onların yanındasınız. Derken dinsel bir konu gereği siz besmeleye yelteniyorsunuz, onlar toparlanmaya başlıyorlar. Ama neden? Az önceki konuşmalarınız gayri İslami miydi? Yani siz o zaman Müslüman değil miydiniz acaba diye kendi kendimize sorasımız geliyor. Öyle olur mu? Biz hep Müslüman ve biz her işimizi besmele ile yapmak zorundayız. Ama ayet okurken Euzu ayrıca çekecektik. Çünkü Nahl suresi 98. ayet özel olarak emrediyordu onu. O ayrı. Sonra Allah'a hamd ederek söze başlayacaktık. Çünkü Peygamberimiz öyle örnekledi bize. O en iyisini bilirdi ya. Yolun en iyisi peygamberlerin yolu. Yordamın, yöntemin, modelin, metodun en iyisi Peygamberimizin metodu, yolu, yöntemiydi ya, biz de ona uymaya çalıştık. Allah'a hamd ettik. Hamdin Allah'a ait olduğunu açık, net ifadeye çalıştık. Bunu dilimiz söyledi, isteriz ki Allah'tan, gönlümüzden gelen bir söz olarak söylenmiş olsun. Allah öyle kabul etsin. Yani hançeremizden aşağıya, kalbimize doğru, kalbimizin derinliklerine doğru inmiş olsun. Hani kimi Kur'an okuyanlar varmış ya, boğazlarından aşağıya inmezmiş ya, onlardan olmasın inşallah. Sonra dua ettik Allah'a. Sığındık, sen koru dedik. Hidayet sendendir. Dalalette kalırsak ancak bu senin hidayetinle mümkündür kurtuluşu bu işin diye dua ettik ve şehadet eyledik. Dedik ki senden başka ilah tanımıyoruz. Kulu kölesi olacağımız sadece sensin. Yolunda gideceğimiz, emrini dinleyeceğimiz, hayatımıza karışmaya tek varlık sensin. Ve sen Peygamber göndermişsin Muhammed Aleyhisselam'ı, senin kulundur o, biliyoruz, iman ediyoruz, şahidiz, şehit olmaya razıyız ki o senin elçindir ve senin kulundur, bizim kulluğumuzun örneği odur diye inancımızı beyan ederek söze başlıyoruz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle istedi. Peygamberimizi dinliyoruz, gidiyoruz huzuruna. Bizi kim götürürse razıyız, yeter ki ona götürsün, Buhari ya da Müslim. Önceliği var mı dersiniz, ama sadece onlar anlamına gelmezse fark etmez, isterseniz Nesai ya da Darimi olsun öne aldığınız, ama evde hangi kitabınız vardı, önce onu okuyacaktınız zaten, hani Riyazu Salihin mi, önce onu mu okuyordunuz, ya da siz binlik bir hadis derlemesi bulmuşsunuz, ya da 250'likti sizinki, 500 hadis bir aradaydı veya 2500 hadisti, hangisi ise birine başladınız okumaya, bitirince tamam ben hadis kitabı okudum tamam demeyecektiniz ya, başlayacaksınız, okumaya devam edeceksiniz. Birisi de size dua ederse gönülden amin diyecek miydiniz? Allah seni, yani Müslümanı, Kur'an'dan ve sünnetten ayırmasın, hayatı boyunca hep onunla beraber olsun. Amin değil mi bu duaya? Hem ki yürekten amin, kandan damardan amin elbette. Aleyhissalatü vesselam'ı dinlemeye, ama biz bu programda İmam Kudai ile gidiyorduk. Onun Müsned-i Şihab'ı vardı. Onunla birlik peygambere müracaat ediyor. Onunla birlik peygamberi dinlemeye koyuluyorduk. Onun dizinin dibinde olmayı istiyorduk. Kulak veriyorduk ona. Can kulağıyla mı? Bazen hoş olmuyor belki. Emanet kulakla hiç hoş değil zaten. İnsan kendi kulağıyla dinlese yeter sanırım. Çünkü şahsen hayatımda çok görmüşüm. Beni can kulağıyla dinlediğini iddia edenler görüyorum. Demediğimi dedi kadar duymuş oluyorlar. Nereden geliyorsa daha farklı bir şeyler demediğim noktasında da bir şeyler duyduklarını iddia ediyorlar. Kimiler de emanet kulakla dinliyorlar. Dediğimi demedi zannediyorlar. Onlar da gereğinden az duyuyorlar. Ama insan kendi kulağıyla dinlese yeter sanırım. Biz de öyle gidiyoruz peygambere. Öyle dinlemeye çalışıyoruz. İmam Kudai hangi zattan almışsa, o muhterem hangi Müslümandan duymuşsa, o hangi tabiin aliminden almış, o hangi sahabeden peygamberi öğrenmişse peygamberimizdendir diye söylediği sözlere kulak veriyoruz. Ama öyle sıralanmış, yani harf sırasına konulduğu için de birbiriyle konu olarak pek ilgisiz görülen ama bazen de ilk kelimeden dolayı birbirinin yakın olan hadislerle baş başayız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i dinliyoruz. Afetül hadisi el kezibu. Sözün yıkımı, sözün işini bitiren yanı yalandır. Böyle diyor Peygamberimiz. O gönüller sultanı, o cenneti ve cehennemi bizden en bilen, insanlar içinde en iyi bileni, o rehberimiz, önderimiz, örneğimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bize tehlikeler söyler bazen, tehlikelerden haberdar eder. Dikkat edin ha, bakın bu tarafa yaklaşmayın, dikkat edin. Sürünüzü burada otlatmayın, dikkat edin, hevanız ve hevesiniz bu tarafa doğru sizi sarktırmasın, düşürmesin dercesine. Yani bu yolun yanlışlarını da doğrularıyla birlikte anlatır elbette. Bu yöntemin Kur'an'a uygun bir yöntem olduğunu galiba her Kur'an okuyan daha ilk surede görecektir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Okuyorsunuz. Errahmanirrahim devam ediyorsunuz. İhtinas sıratal müstakime geldiniz. Ya Rab, ey hamde layık olan Allah'ım, ey alemlerin Rabbi olarak bildiğim Allah'ım, sen Rahman, sen Rahimsin Allah'ım, bu beni şaşırtıp şımartmasın, yarın ahir günde de söz sahibi sen, Malik sensin Allah'ım, hesaba çekeceksin, yolunda kıl bizi diye dua ettiğimiz Allah'ımız var ya, ona diyoruz ki, sadece sana muhtaçız dediğimiz Allah'ımız var ya, ona diyoruz ki, müstakim sıratında tut bizi, sonu cennet olan yolda tut bizi ya Rab diye dua ediyoruz. İhtinas sıratal müstakim. Müstakim sıratını öğret bize, sıratı müstakimini tanıt bize, dost doğru cennete giden yolu anlat bize, öğret bize ya Rab diye dua ediyoruz. Bu yolun nasıl bir yol olduğunu ama nasıl bir yol olmadığını da öğretiyor bu sure bize. Yani Fatiha suresinde böyle bir yöntem görüyoruz. Bu yol nasıl bir yoldur? Sırâtallezîne en'amte aleyhim nasıl bir yol değildir? Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Türkçeleriyle söylersem bu yol öyle bir yoldur ki bu yol kendilerine nimet verilenlerin yolu. Şehitlerin, sıddıkların, sadıkların, salihlerin yolu, peygamberlerin, nebilerin, rasullerin yolu, bu yol Kur'an yolu, iman yolu, İslam yolu, ihsan yoludur. Bu yol ta Hazreti Adem'den bu yana peygamberlerin şerefle yol göstericiliğini yaptıkları bir yoldur. İşte bu yol müstakim sırat denilen yoldur ama ne değildir bu yol? Gayril mağdubi aleyhim. Yani kendisine hidayet istediğimiz yol ne değildir? Kendilerine gazap edilenlerin yolu değil, gazaba uğrayanların, gazap hak edenlerin yolu değil, veleddâllîn, sapanların ve sapıtanların, dalalette olanların ve dalalete çağıranların yolu değildir ya Rabbi diye Allah bize öğretti ya. İşte aleyhissalatü vesselam bu minval bir din anlatımını bize örneklemiş. Yani bakın ben sizi şöyle bir yola çağırıyorum. Sizden şu amelleri istiyorum. Bu yolun tehlikeleri vardır. Bu yolun güzellikleri vardır. Bu yolun kötülükleri vardır. Bu yolda yapmanız gerekenler, bu yolda yapmamanız gerekenler vardır. Zaten aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den yine öğrendiğimiz Büniyel İslamu ala hamsin şeklinde başlayan hadiste de bu yolun yapılanma esaslarından bir bölümü aktif planda yapılacak şeyleri anlatırken bedenen ve malen bireysel ve toplumsal planda namaz ve zekat gibi görevlerin yapılanma esası olarak ortaya konulduğunu ifade ederken oruçla anlatılan yapılmaması gereken şeyler olduğu bölümü de var elbette biliyoruz. İşte aleyhissalatü vesselam bu 65. sıradaki hadiste İmam Kudai'nin sıralamasına göre diyor ki afetül hadis el kezibu, sözün yıkımı işini bitiren yanı yalandır. Sözler, insanlar normal yaratılış biçiminde hayat sürüyorlarsa konuşmak durumundalar. Konuştukları ya var olanın ifadesi ya olması gerekenin çağrışıdır. Yani ya doğru ve yanlış söz söyler insanlar ya da hak ve batıl söz söylerler. Mesela güneş battıktan sonra güneşi gördüm diyen adam için, halen güneş var diyen için sen yalan söylüyorsun dersiniz. Ama güneşi sevmiyorum demesi yalan değil fakat yanlıştır. Ya da aleyhissalatü vesselam adına Abdullah'ın oğlu Muhammed adında birisi, üstelik Abdülmuttalib'in torunuymuş, bir vakitler Mekke'de Kureyş'ten bir insan olarak yaşamış ama ben onu sevmiyorum diyebiliyorsa birileri, bu yalan adına yani olmayası bir söz, yani hakikatin, varlığın tersine bir söz değil ama yanlış bir sözdür elbette. İşte sözün yanlışlarını, sözün kizbini, sözün yalanını böyle ikiye ayırıyoruz. Bir, gerçeklerin tersi, yani eşyanın tersi, yani olmaması gereken şeyler adına var kılınanlar, işte öyle yalanlar. Bir de hakkın tersi, batıl manasına yalanlar, yani yargı adına ya da olay adına yalanlar. Eğer siz sevgi ve nefret adına, kabul ve red adına, olsun ya da olmasın adına, değerlendirme adına söz söylüyorsanız ve bu vahye aykırıysa, yani Kur'an'a tersse, sünnetin dışındaysa, işte o zaman siz yalan söylüyorsunuz ve bu yalan gerçekten çok büyük bir yalandır. Mesela, çocuklar annelerini emmesinler, anneler çocuklarına bakmasınlar, çocuklar aile yuvasında büyümesinler, kadınlar kocalarına isyankar davransınlar, erkekler aile sorumluluğunu tatmasınlar, duymasınlar, bilmesinler, ekonomik dünyada haram helal endişesi taşınmasın gibi yalanlar sıralanıyorsa, bunlar vahye dayanmayan sözler olduğu için yalandır. Değilse bir başka sistem, bir başka düşünce tarzı onlara çok güzel damgası vurabilir. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz, sözün İşini bitiren yanı, oturuyorsunuz bir odada, karşınızdaki duvarın rengini sordunuz yanınızdakine, beyaz ama bembeyaz olan o duvara ne demesin, kırmızı ya da masmavi diyor mu? Olabilir ama yalan mı bu? Hem hayatı ilgilendiren bir yalan değil ki. Ne fark eder ki sen beyaz dedin, o kırmızı dedi. Kalkıp gideceksiniz ve söz orada bitecek. Yani basit bir yalan aslında. Hayatı ilgilendiren yalan değil. Ama bir benzerini söyleyelim. Oturuyordunuz bir parkta, karşıdaki bir bank üzerinde iki genç delikanlı oturuyordu. Sordunuz, şu bankın üzerinde kaç kişi oturuyor? 12 dedi bir başkası. Yalan söyledi değil mi? Tamam ama ne fark eder? Lakin insanlar orada otursun mu oturmasın mı? O bank orada bulunsun mu bulunmasın mı? Parklar ve bahçeler hayatın neresinde olsun ya da olmasın mı? Aileden eğitime, hukuktan adalete ya da bireysel ve toplumsal yaşantıdan ekonomik ve siyasal anlayışa kadar bir şeylerin var olması ama güzel olması ya da yok olması fakat öylece güzel olması adına ya da tam tersine çirkin, berbat ve kötü olması konusunda yargı cümleleri varsa ağzımızdan çıkan sözler Allah'a rağmense, peygamber adına söylenmişin dışındaysa, peygamber dediği halde biz tam tersini söylüyorsak, yalandır bunlar ve işte bu tür yalan sözler, sözün yıkımıdır, afetidir. Oğlunuz oldu, nur topu bir bebeniz. Annesi bakıp bakıp, bütün bedeniyle, bütün benliğiyle seviniyor. Siz bakmaya kıyamıyorsunuz hatta. Öpmek mi? Sadece koklamakla yetiniyorsunuz. Adını koyacaksınız. Sordunuz yan komşunuza, üsttekine, alttakine, karşıdakine, kenardakine, birilerine, tanıdıklarınıza, eşiniz, dostunuza. En güzel isim. Sordunuz, toplamaya başladınız. Hısım akraba ile birlikte hepsinden fikir aldınız. İlk tanıdığınızdan son gördüğünüze, hatta doğduğunda sokakta geçen herhangi bir kişiye varıncaya, en son ekmek aldığınız adama kadar sordunuz. İsimler saydılar size. Vural dediler. Ya da düş dediler, taş dediler, savaş dediler, barış dediler, kaya dediler, yalçın dediler, bir şeyler dediler ama ya da yaprak dediler, çiğdem dediler, ot dediler, ağaç dediler, fidan dediler, bir şeyler dediler. Söyleyin en güzel isim mi? Belki onlar güzel olabilir. Ama en güzel mi? En güzelini peygambere sorun. Bir oğlunuz olmuştu, sorsaydınız ne derdi size? Abdullah ve Abdurrahman mı derdi? O zaman onun dışındakilere en güzeldir diyenler yalan söyledi mi? Galiba öyle. Ama babamız İbrahim'in adı mı güzel? Ya da Muhammed Aleyhisselam'ın adı mı güzel? Yani bir en güzel isim aranıyorsa peygamberin dediğine uygun olanı mı güzel? Elbette öylesi güzeldir. Çıkardınız tüm eşyalarınızı. Evinizde hiçbir şey kalmadı size ait yerleştirilmiş biçimde. Hepsi bahçenizde ya da sokakta bekliyor. Çağırdınız tüm dekoratörleri, tüm bu işi bilenleri, yani tüm kafası çalışanları, tüm bu konuda fikir sahibi olanları, yani her ev sahibini çağırdınız. Hangi eşyanızı nereye koyacağınızı sordunuz onlara. Akıl danıştınız, liste hazırladınız, rapor oluşturdunuz. Hepsi bir şeyler dedi, söyleyin. Peygamberinkine benzeyenler doğru, değilse yanlıştır desem anladınız mı? Afetül hadis el kedibu, sözün afeti, sözün yıkımı, sözün işini bitiren yanı yalandır. Yalan söylediniz mi, işi bitmiştir artık onun, sadece yıkım nedenidir. 66. Afetül cemali el huyelâ'u, güzelliğin afeti, yani kötü yanı, kendini beğenmişliktir. Allah korusun. Hangisinden korumasın da, tüm afetlerden, akla gelen ve gelmeyenlerden, yani karadan gelebilecek, semadan inebilecek, denizden çıkabilecek, içimizden oluşabilecek, dışımızdan gelişebilecek ne varsa bütün afetlerden korusun Allah'ım. Amin. Güzelliğin afeti de olur mu? Olurmuş meğer. Peygamberimiz diyor ki, güzelliğin afeti, yani güzelliğin en kötü yanı, el-huyelâ'u, kendini beğenmişliktir. Maalesef, galiba, sermaye olarak kişi eğer sadece Allah'ın kendisine verdiğini kullanmaya kalmış, yani sıfırı tüketmişse, kendinin kendisine ait edindiği hiçbir şey yoksa, sırf beden ve fizik olarak sadece Allah ona ne verdiyse onu satmaya, onu ortaya koymaya çalışıyor, başka bir şey de bilmiyorsa artık bu kendini beğenmez mi? Benim demeye başlamaz mı? Be insan, sen seni beğeniyorsan seni öyle var edeni beğen. Dolayısıyla aklını başına al da boynunu bük, ukalalık etme demezler mi insana? Yani insan kendini beğenmeye başladı mı? Benim kaşım, benim gözüm, benim burnum, benim burnumun delikleri, benim burnumun içindekiler diye başlamaz mı sonunda? Artık ne varsa hepsini güzel görecektir ve herkesinki kötü olacaktır, öyle mi? Oysa bir anlamda düşününce Allah'ın güzel dediği herkes güzel değil mi? Yoksa Allah kimilerini kötü mü yaratmış ki? Ama eğer mevcut yaratılış biçimini birileri bozmuşsa, onlar şeytana uymuşlar da bozmuşlardır. Evet, onlara göre ben elbette kendimi beğenirim. Çünkü ben Rabbimin beni yarattığı biçimde olarak kendimi muhafazayı din edinmişim. Allah beni nasıl yarattıysa öylece varlığımı sürdürüyorum. Yani Allah'ın yarattığını değiştirmedim, değiştirmek istemiyorum. Allah nasıl istediyse öylece en güzel biçimde varlığımı sürdürüyorum derse insan, o ayrı, o kendini beğenmeyecek. Allah'ın yarattığı şekli beğenmiş olacaktır. Ama burnumu az beğendim, biraz düzeltmeye çalıştım. Dudaklarımın kenarından kollarımın üstüne ve altına kadar, belimin, kalçamın, ayak topuklarıma kadar ben biraz daha düzgününü biliyordum. Galiba beni böyle yapanlar unutmuşlar mı nedir, düzeltseler dercesine Allah korusun. Eğer bir eylem içine girmişse birileri, onlara göre ben kendimi beğenirim tabii. Her şeye rağmen sırtımda kamburum da olsa, iki büklüm de olsam, gözlerim kimsede olmayan biçimde farklı ama saçlarım olmasa da, ya da her şeye rağmen ben yine de Allah'ın beni yarattığı biçimdeysem elbette güzeldir diyeceğim. Ama bu aynı şekilde olanlarla birlik güzellik anlamına gelecektir. Çünkü Nisa suresinde 116. ayetten itibaren okuyayım, bir 2-3 ayet. İnna Allah la yaghfiru en yushrake bihi. Allah kendisini ortaklı tanıyanları kesinlikle mağfiret etmeyecektir. Yani Allah'ın bizimle ilgili bileceğimiz biricik özelliği olan rububiyet ve uluhiyet konusunda Allah gibi varlıklar da var, ya da Allah kendi başına yeterli Rab olamaz veya ilah olamaz dercesine ona ortaklar da var, onun yardımcılar da var diyebilen birini Allah kesinlikle affetmeyecek. Ama onun ötesinde ve yağfiru mâ dûne zâlike limen yeşâ, dilediğini affedecektir onun dışındakileri. Tabi bu inatla ölen kişiyi affetmeyecektir. Değilse şirke düşmüş, şirkin kitabını yazmış, hatta bu işin davacısı olmuş, bu iş için canını ortaya koymuş insanlar da olabilir. Ama yeter ki pişman olurlarsa, hayatta tevbe ederlerse, vazgeçmişlerse onlar ayrı, onlar da affedilecektir. Ama müşrikçe ölen insanlar affedilmeyecektir ya. İşte bu tür insanlar adına 116. ayet diyor ki ve men yüşrik billah, kim ki Allah'ın ortağı var zannıyla Allah'a başka ortaklar da edinirse, yani Allah'ın kendi başına ilahlığı yetmezmiş gibi ya da Rab'lık da yeterliliği yokmuş gibi Allah'ın yanına ortaklar da tanımışsa kim, fakat dalle dalalen ba'ida, çok boyutlu sapıtmıştır o. Alırken bir sapık, verirken bir sapıktır. Gecesinde bir sapık, gündüzünde bir sapıktır. Dalaletin envai türlü çeşidini yaşıyordur adam. İn yed'une min dunihi illa inâfen. Onlar Allah'ın berisinde nice dişi varlıklar, erkekçe bile değil, başkaları tarafından ortaya konmuş varlıklara dua ve niyaz etmeye başlarlar. Yani tanrıçaları vardır ya da benzer varlıklar ortaya koyacaklardır Allah'ın dışında. Allah gibi olması zaten düşünülemeyen ama işte öyle güçsüz, işte öyle birilerinin ortaya koyduğu tanrısal özellikte varlık denilenler. Ve in yed'une illa şeytanen merida. Onların dua edip yalvarıp yakardıkları sadece şeytandır. O inatçı şeytana, evet sadece ona davetiye gönderirler. Le'anehullah, Allah ona lanet etsin. Ve kale, işte o lanete layık şeytan diyor ki le'ettehidenne min ibadike nasiben mefruda, senin kullarından ben de madem ki öyle belli bir pay ayıracağım kendime, senin kullarından bana da kulluk yapanlar çıkacaktır bilesin. Sanki insanlığa ilan ediyor, gelin bana, kiminiz de beni tanrı edinin dercesine davetiye gönderiyor. Ve diyor ki Cenab-ı Hak ondan haberle, ve le udillennehum, onları dalalete sürükleyeceğim. Ve le ümenniyennehum, onlara kuruntular aşılayacağım. Boş şeyler peşinde koşturacağım. Ümniyeler, yani olmaz olası şeyler, onların hayatını tüm dolduracak. Ve le amurannehum feleyübettikünne azanel en'ami, onlara emredeceğim, hayvanların kulaklarını kesecekler. Senin ilkelerin dışında, senin yasan ve yazgın dışında, senin kuralların dışında kurallar koyacağım. Bununla onlar benim kurallarımın esiri olarak hayvanlara hükmedeceğime evet diyecekler. Putlarına hayvanlar adayacaklar. Kendi kendilerine mülkiyet kuralları koyacaklar ve hayvanların kulaklarını kesecekler. Ve le amurannehum fele yugayyirunne halkallah, ve onlara emredeceğim, Allah'ın yaratışını değiştirecekler. Gözü şöyle yarattıysa bozmaya, kulağı böyle yarattıysa bozmaya, burnun şeklini değiştirmeye, boynun biçimini değiştirmeye çalışacaklar. Göz hakkı görmek için yaratıldıysa batılı göstermeye, kulak hakkı duymak için var kılındıysa hakkı değil batılı dinletmeye çalışacaklar. Ve men yettehidi şeytane veliyyen min dunillahi fakat hasira husranen mübina. Ama iyi bilin ki kim ki şeytanı Allah'ın berisinde olarak kendisine veli edinir, karar merci bilir, ona sorar danışır dediğini dinlerse açık net, gerçekten apaçık bir hüsranda, bir kayıptadır tabi. Çünkü şeytan ya'iduhum ve yümennihim, onlara vaatlerde bulunmuş, onlara ümniyeler telkin etmiştir, boş kuruntularla onları avutmuştur. Ve ma ya'iduhumuş şeytanu illa gurura, zaten şeytanın tüm vaatleri ancak aldatıcıdır. Ulaike me'vahum cehennem. Bu tür insanların, şeytanı veli bilenlerin, ona karar soranların, onun güdümünde yaşayanların varınak, sığınak ve barınakları cehennemdir. Ve la yecidune anha mahisa, ondan da bir çıkış, bir kurtuluş imkanı bulamayacaklar. Tekrar okuyoruz hadisi. Afetül cemali el huyelâ'u. Güzelliğin afeti, yani güzelliğin kötü yanı, kendini beğenmişliktir. 67. Afetül cudi es-sarafu. Cömertliğin varmaması gereken noktası, yani afeti, israftır, saçıp savurmadır. Cömertlik elbette olmalı. Müslüman cömert olmalıdır. Yani bunu apaçık net söylüyoruz. Çünkü Kur'an bizi böylece eğitiyor. Kur'an'dan biz bunu apaçık öğreniyoruz. Yani insanlar mal ve mülk konusunda onu kendilerine verenin Allah olduğunu unutmayacaklar ve Allah'ın ver dediği yere pervasızca, imanın gereği, Allah dedi diye rahat rahat verecekler. Hem ki ama saçıp savurmadan yapacaklar. Çünkü infak konusunda, tasadduk konusunda, İkram konusunda Kur'an bize veri vermekten söz ediyor sanki. Allah adına biz verdik mi arkasından fehuve yuhlifu, hemen o bize onun halefini verecek, bizim verdiğimizi bize daha bolca ikram olarak yeniden lütfedecektir. Allah biliyoruz ya, biz ala hubbihi verirsek, yani Allah'a sevgimizden, sevdiğimiz maldan seve seve verirsek, Allah onun karşılığında bize daha çok daha çok verecektir. Ve biz verirken ne çok cimri davranacak ama ne de el açık, savurgan hareket edeceğiz. İşte cudun, cömertliğin, ikramın, verebilmenin afeti, en kötü tarafı, varmaması gereken noktası israftır. Es-sarafı, yani saçıp savurmadır. İsrafı iki noktada toplayabilsek. Bir, İslam'ın istemediği şeylere harcamak. Hani Allah diyor ya, külü ve şrabu, yiyiniz içiniz ve la tüsrifu. Ama bunda dengeyi bozmayınız. Çünkü israf dengenin ötesi ve berisi demektir. Mesela diyelim ki bir bardak su içiyorsunuz, yetmedi, bir bardak daha içtiniz. Hadi üçüncüden sonra yetmedi mi, siz üçle doyan insanken beş, 6-7 bardak su içiyorsunuz, israf ettiniz mi? Peki ama bir bardakla doyacakken 3'te 1 bardağa yeterli gözüyle bakmaya kendinizi zorluyorsanız bu da bir israf çeşidi mi? Yani olması gerekene harcamak bu normal bir hareket. olmaması gerekeni harcamak israf ama olması gerekeni harcamamak da israftır. Mesela bir adam cebindeki parayı evindeki çoluk çocuğunun ekmeğini harcamıyorsa o parayı israf ediyor, yazık ediyor demektir. İslam dininin böyle bir israf anlayışı vardır. Öyleyse israf harcanmaması gereken şeye harcamak ama harcanması gereken şeye harcamamaktır da aynı zamanda. Afetül cudi es-serafu. Cömertliğin varmaması gereken noktası israftır, saçıp savurmadır derken eğer harcanmaması gereken şeylere harcıyorsak, yani mesela yenilmeyecek şeyler ikram ediyorsak, içilmeyecek şeyler ikram etmeye çalışıyorsak, bunlara para harcıyorsak, bunların cömertliğin konusudur diye biz malımızı, zamanımızı kendimize harcıyorsak, bunlar da israftır elbette. Bunun ötesinde bir israf anlayışından söz edebiliriz. Zamanın israfı, mekanın israfı, canın, cananın israfı, hatta sevginin, kabulün israfı, dilin, konuşmanın, gözün, bakmanın, kulağın, duymanın israfı, bütün bu israflarda elbette biz cömertlik sınırını geçtiğimizi bilirsek o zaman yazık ettiğimizi anlayacağız. Cömert olmak durumundayız ama israf etmeden. Aklıma geldi cömertlik ve israf adına. Bir genç kız evlilik adına bir teklife beni istişareye layık görmüş. Geldi, dedi ki, tanır mısın falan oğlu filan, bana evlilik teklifinde bulundu. Biliyorsun burada gurbetteyim, kimim kimsem yok. Acaba onun hakkında bana bilgi toplayabilir misin? Adetimdir, evet demeliyim fakat ne istediğini ona sorarım. Ben bana göre bilgi toplamışım, ne fayda? Onun kullanacağı şeyler benim bildiklerim değil ki. Neler istersin, nesini öğreneyim dedim. Söyledi birkaç madde ama enteresandı, hadisle de ilgili. Dedi ki, hocam bir de cömert mi onu öğren, bu benim için çok önemli. Hayrola dedim. Dedi ki, kendisinin o küçücük dünyasını dolduran bir gerçeği, yani öyle kabullenmiş ve öyle istemiş. Dedi ki, eğer bir insan hocaysa veya hoca olacaksa ama cömert değilse, hatta tam tersine cimriyse onunla geçim mümkün değil dedi. Yani bir insan hem Allah'ı peygamberi tanıyacak, hem insanlara bunu tanıtmayı kendine iş edinecek, yani hoca olacak, insanlara Allah peygamber anlatacak, mal nedir, mülk nedir, hangisi kimindir, mal da yalandır, mülk de yalandır, biraz da insanlar oyalansın bakalım diyecek, ondan sonra da hırslı davranacak mala mülke, yani cimri olacak, kimseye ikram edemeyecek, evine kimse gelemeyecek, yani insanlarla diyaloğunda bir sınır çizecek bu cimriliği, istemem öylesini dedi. Tamam dedim, öğreneyim. Allah gönlüne göre verdi, tabii memnun oldu ayrı iş. Demek ki cömertlik mutlaka olmalı ama israf sınırında değil. Sokaktan geçen insanlara da ikram etmeliydim adına bir hareket cömertliğin israfı mı? Bugün için öyle zannediyoruz ama bir vakitler nice insanlar benzer örneklerle yaşamışlar toplumlarda ama galiba toplumsal yapıdaki değişiklik bizi bazen düşünce değişikliğine zorluyor. 68. Afetül hasebi el fahru. Soyluluğun belası, hasep nesep davasının yıkımı, böbürlenmek, yani bir anlamda kendini, kendi ailesini beğenmişliktir. Hasep. Evet, insan babasını inkar etmesin. Dedesini de inkar etmesin. Tamam, herkes onu öyle bilsin, ne fark eder? Ama kendi şerefi kendisinden kaynaklansın. Yani imanından, İslam'ından kaynaklansın. Boyu kentte en büyük adam olmak da insana şeref değil, biliyoruz. Peki boyunun büyüklüğü en büyük ona şeref değilse, ayrıcalık değilse, peki eli en büyük, parmağı en büyük ya da vurunca gücü en büyük veya tutunca gücü en büyük veya kasası en büyük, kesesi en büyük olmak insanlar adına bir şeref unsuru değilse, peki babasının babası filan olmuş, amcasının, dayısının falanı filan olmuş. Bütün bunlar bir aile oluşturmuş da bu adam o aileye mensupmuş. Ne anlama gelir söyler misiniz? Bir aile ki o ailede Abdullah'ın oğlu Muhammed varmış. Cebrail kendisine Allah'tan özel görev getirmiş de o Muhammed aleyhisselam olmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Abbas onun amcası ama Hamza onun amcasıymış. Ali onun damadı, Fatıma onun kızıymış. Hatice onun ailesi, Hasan ile Hüseyin onun torunları, gönlünün meyvesiymiş. Söyleyin nasıl bir aile, hem de ne kadar şerefli, hem de ne kadar güzel değil mi? Peki Ebu Leheb de bu ailenin bir üyesi mi bu anlamda? Yani amca mı o da aynı zamanda? Peki o da şerefli oldu mu sizce? Ama neden? Niye duraksadık? İnancımız durdurdu bizi değil mi? İsterseniz Hud suresini açın. Bir insan düşünün. Allah'ın güdümünde, Allah'ın gözetiminde, Allah'ın emriyle gemi yapma pozisyonda bir insan. Nuh aleyhisselam. 950 yıl dile bile kolay değil. Uğraşmış, didinmiş, çalışmış, çabalamış. Uzak yakın demeden, erkek kadın ayrım yapmadan, gece, gündüz, sabah, akşam, açıktan açığa, gizliden gizliye ilan ederek, tek tek ve topluca dini anlatmış, Allah'ın tek Rab ve ilah oluşu gerçeğini, ona kul köle olmak zorunda olduklarını ve de bu konuda tek örneğin kendisi olduğunu bir bir anlatmış, iki iki anlatmış, hepten anlatmış, toptan anlatmış, sonunda gemi yapmış, tufan olmuş, inananlar gemiye binmiş ve bir oğul kalmış dışarıda. Şöyle dağa doğru tırmanmaya çalışan bir oğul, gel oğul demiş, gel inat etme, bizimle beraber ol, inandım de inan, kabul et Allah'ın Rab olduğunu, benim peygamberliğime inan, gel oğul demiş, davetini yine sürdürmüş ama kabullenmemiş ve bir dalga onun gururlu, kibirli yapısını yerle bir edivermiş. Söyleyin, aynı aileden mi? Ben de Nuh'un oğluyum diye övünecek mi? Ne yetkisi var? Ne fark eder? Peki ya diğer oğullar? Ben Nuh'un oğluyum diye mi övünecekler? İşte bir oğlunu gördük, ne hale geldiğini. Yeryüzünde soy sop olarak en şerefli insanın aleyhissalatü vesselam adına bir sözden öğreniyoruz. Yusuf aleyhisselam olduğunu biliyoruz. Geliyor bir grup badiyeden, diyorlar ya Resulallah, insanların en faziletlisi, en iyisi kimdir? Etkahum diyor Peygamberimiz. Değişmez statü, değiştirilemez kural. En doğrusu budur her zaman. Allah'a karşı gelmekten en sakınanı, Allah'a isyan etmekten en korkanı, cennet yolunu sadece ve sadece vahiyle bulmaya can vereni, her şeyle kendisini buna adayanı, etkahum olanı, en takvalı olanı, en şerefli insan budur, en faziletli insan budur, en iyi insan budur diye aleyhissalatü vesselam net tarifini ortaya koyuyor her zamanki gibi. Ama onlar meğer bunu sormamışlar. Leyse an hâzâ nes'elük ya Resulallah diyorlar. Ama ya Resulallah, biz olayın bu yönünü sormamıştık. Ya? Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, onların hasep nesepten sorduklarını zannederek diyor ki, Yusuf, Nebiyullah, İbni Nebiyillah, İbni Halilillah diye tarif ediyor. Öyleyse hasep nesep olarak, soy sop olarak insanların en şereflisi Hazreti Yusuf'tur. Peygamberdir. Babası peygamberdir. Onun da babası yani dedesi peygamber, onun da babası yani büyük dede İbrahim aleyhisselam Halilullah peygamberdir. Oğlu İshak aleyhisselam, oğlu Yakub aleyhisselam, oğlu Yusuf aleyhisselam. Allah cennette beraber kılsın. Amin. Ama onlar bunu da sormamışlar meğer. Diyorlar ki, Leyse an hâdâ nes'elük. Biz onu sormamıştık ya Resulallah. Fe an me'adinil arabi tes'elûni. Aa, siz Arap'ın madenlerinden, yani karakteristik özelliklerinden mi soruyorsunuz insanların? O zaman hıyaruhum fil cahiliye, hıyaruhum fil İslam idâ fakuhu diye cevap veriyor aleyhissalatü vesselam. Yani yapı olarak İslam'dan öncekilerle sonrakiler hep aynı Ama eğer Müslüman olmuşlarsa, değilse karakteri bozuk olanlar önce de bozuk, sonra da bozuktur. Ama karakteri iyi olanlar eğer bir de Müslüman olmuşlarsa, en iyileri onlardır diye cevap veriyor. Bu hadisten öğreniyoruz ki, soy sop konusunda insanların en şereflisi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dır. Yani babası, onun da babası, onun da babası peygamber olan bir soyu vardır. Bundan daha şereflisini kim düşünebilecektir? Ama buna rağmen düşünün, öyle bir ailesi, öyle bir soyu sopu var ki ona İsrail oğulları diyoruz Kur'an literatüründe. İşte onlardan biri olarak Hazreti Yusuf'un neler çektiğini, hangi soyun, hangi kavmin, hangi kabilenin neler yaptığını biliyoruz. Yani dünyanın en şerefli insanını kuyuya atacak kadar, köle diye satacak kadar ya da peşini bırakacak kadar, iftira edecek kadar bir aileye mensup olmak. Demek ki soy ve sop mu? Soyluluğun belası, yani soy sop belası olarak bu işin yıkımı, afeti böbürlenmektir, kendi soyunu beğenmişliktir. O zaman soy sop adına, kendi ailesi adına ne kadar yanlışlar varsa, onları da savunmaya mahkum olursa, işte işin en kötüsü odur. 69. Afetül hilmi essefehu. Yumuşak huylu olmanın belası, horlanma ve aşağılanmadır. Hilim, biraz da belki yöresel bir tabir olacak, anlaşılması dileğiyle, evmez kızmaz diye eski Türkçe'de bir söz hatırlıyorum. Yani acele etmeyen, sinirlenmeyen, fevri hareket etmeyen, hemen oluversin çabasında olmayan bir adam halimdir. Böyle olmanın afeti var mı? Vardır elbette. O da böyle insanlar horlanır ya, aşağılanır ya, İşte o duruma düşmeseler. Yumuşak huylu olmanın evet güzel yanları vardır ama bizim horlanmamıza, bizim aşağılanmamıza neden olmasın. Halim sözünü Allah kitabında peygamberleri adına da söyler. İbrahim aleyhisselam halimdir. Abdullah İbni Mesud hazretleri Kur'an ehlini tarif ederken hamilül Kur'an olarak Kur'an'ı taşıyan kişiden söz ederken, yükü Kur'an olan, yükümlülüğü Kur'an olan, ben Kur'an'ın yüküne evet diyorum, ben Kur'an ile yükümlü olmaya evet diyorum, insanı tarif ederken, bu kelimeyi şöyle kullanırdı. Ahmet bin Hanbel'in Kitab-ı Zühd'ünde gördüğüm bir rivayetten hatırlıyorum. يَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ اَنْ يَكُونَ حَل۪يمًا Kur'an yükümlüsü, Kur'an'ın yük olmasını, kendisinin yükü olmasını kabul eden kişi halim olmalıdır. Yani acele etmez, hemen olsun demez, işi aceleye getirmez, yumuşak huyludur, gayet sakin, o plan ve programında mutedildir. Bilir ki en doğru yoldadır, bilir ki en iyi yöntemle hareket ediyordur, bilir ki onun yapması gereken şey eninde sonunda yapılmalıdır, bilir ki bu konuda henüz daha o olgunluğa ermeyen insanlara kızmayacaktır, bağırmayacaktır, darılmayacaktır. Bilir ki sükunetini muhafaza ederse adım adım bir bir hedefe doğru yaklaşmaktadır. Bilir ki planı yapan, programı yapan Allah'tır. O ona teslim olmakla mükelleftir. İşte buna rağmen fakat eğer sefih bilinmeye, alçak anlaşılmaya, horlanmaya ve aşağılanmaya sebep olursa bu huyu, o zaman İşte beladır. O zaman afetül hilmi essefehu hadisini anlamış oluruz. Yani yumuşak huylu olalım, halim olalım, aceleyi bilmeyelim, evmez kızmaz bir tabiatımız olsun, fakat bu bizim horlanmamıza, bizim aşağılanmamıza neden olmasın. 70. hadis. Afetü'd dini el heva. Dini mahvedip yıkan şey arzu ve isteklerin peşine takılmaktır. Din, hayat tarzıdır. Din, kabul ve retlerdir. Din, hesaba çekileceğimiz her şeydir. Din, yarın bize sunulacak defterde yazılanlar, din, Allah'ın peygamberlere gönderdiğidir. Hani Kafirun suresinde, ey kafirler, ey benim Kevser kazanmama, karşı gelmeye beni ondan dolayı ebter bilmeye çalışanlar. Ben sizin kulu kölesi olduğunuz şeylere kul köle olmayacağım bilesiniz. Benim kulu kölesi olduğum şeylere de siz eyvallah etmiyorsunuz, biliyorum. Bunu ısrarla söylüyorum. Benim kulu kölesi olduğum Allah, siz ona kulluk yapmıyorsunuz. Sizin de kulu kölesi olduğunuz envai türlü çeşit bir şeyler var. Dünya adına, dünyalık adına, makam adına, mevki adına, şan adına, şöhret adına. Ben de onları takmıyorum. Benim de onlarla ilgim yok. Sizin olsun dininiz. Yaşayın isterseniz dininizi. Ama benim kendime ait yaşayacağım bir dinim var. Leküm dinüküm veliye din. İşte dinin anlamı budur. Din. Yarın hesap, kitap gününde karşıma çıkacak gerçek. Allah'ın gönderdiği gerçek. İşte bunun afeti, dinin din olmaktan çıkışını gerçekleştirecek en büyük tehlike, arzu ve istekler peşine takılmaktır. Kişinin kendi kendine bir şeyleri, heva ve hevesini, yani arzu ve isteklerini tanrısal kurallarla bezemesi ve onları din yerine ikame etmesidir. Dini mahvedip yıkan tek şey işte budur. İnsan mutlaka yapıp ettiği şeylerde karar alırken kendi kararına etkili bir güç vardır. Bu ya vahiydir, Kur'an'dır, sünnettir, ya onun dışında bir şeydir. Ya mesela o alışkanlığıdır, ya örften, adetten kaynaklanır, veya toplumsal bir baskıdır, veya bir beklenti, bir menfaat, bir duygudur, ya kendisine hakim olan birilerinin arzu ve isteğidir, veya kişi kendi kendini tanrılaştırmış, kendi heva ve hevesini, arzusunu, isteğini kendisine tanrı edinmiş de onun peşine takılmıştır. İşte bunlar dini mahveder ve yok eder. Ne dersiniz? Bir günlük hayatınızı şöyle bir çizelge haline getiriniz. Neler istediğinizi, neler istemediğinizi, ne yiyip ne yemediğinizi, ne konuşup ne konuşmadığınızı, pozitif ve negatif, aktif ve pasif bütün bir günlük hayat programınızı gözünüzün önüne getiriniz. Neler var? Bir bir sıralayınız. Her birini kim istedi de yaptınız? O konuda Rabbiniz kimdi? Sorun kendinize. Allah'tır. Kur'an'da denildiği için, peygamber söylediği için, vahiy böyle emrettiği için diyebildiklerinizi ayırınız. Onlar dindir, din diye yaptınız. Peki ya diğerleri? Ya sizin heva ve hevesiniz? Ya başkalarının arzu ve isteklerinden mi kaynaklandı? Yazık etmişsiniz. Dininizi mahvedip yıkan şey, afetüddini el-heva, arzu ve isteklerin peşine takılmaktır. Haberiniz olsun. Bugün okuduğumuz hadisleri yeniden okuyor ve sohbete son veriyorum. Sözün yıkımı, yani işini bitiren yanı yalandır. Güzelliğin afeti, yani kötü yanı kendini beğenmişliktir. Cömertliğin varmaması gereken noktası israf, yani saçıp savurmadır. Soyluluğun belası, yani yıkımı böbürlenmek, kendini beğenmişliktir. Yumuşak huylu olmanın belası horlanma ve aşağılanmadır. Dini mahvedip yıkan şey, arzu ve isteklerin peşine takılmaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.